Ayrım 20, sayfa 202. Ama 556. gece olunca demiş ki, böylece sana mutluluk getirip getirmediğimi göreceksin demiş. O zaman halife maymunun kendisine tavsiye ettiğini yapmış ve ağını suya atarak bir koyun kadar büyük, gözleri altın dinarlar, pulları elmaslar gibi parlak harika bir balık yakalamış. Sanki yeryüzünün ve bağlısı yerlerin hükümdarı olmuşçasına muzaffer bir edayla bunu güzel gözlü maymuna göstermiş. O da kendisine, gördün mü, şimdi güzel taze otlar bul, bir seleye döşe, balığı üzerine koy, yeniden üzerini otlarla ört. Biz maymunları şu ağaca bağlı olarak bırakıp seleyi omzuna al ve onu Bağdat kentine götür. Gelip geçen ne taşıdığını sorarsa onlara tek bir sözcükle bile yanıt verme. Sarraflar çarşısına ulaşınca çarşının ortasındaki sarraflar şeyhi Yahudi Ebu Sa'da'nın dükkanını göreceksin. Onu dükkanındaki divanda arkasındaki yastığa dayanmış bulacaksın. Önünde iki kasa vardır, biri altın, öteki gümüş için. Orada genç oğlanlar, köleler, hizmetkarlar ve memurlar göreceksin. Onun yanına doğru ilerler ve balık selesini önüne koyar ve ona, ''Ey Ebu Sa'da, işte bugün nehir kıyısına balık avlamaya gittim ve ağımı senin uğruna suya fırlattım. Tanrı da şu selede gördüğün balığı gönderdi.'' dersin ve balığı özenle seleden çıkarırsın. O zaman balığı eline alacak ve sana bedel olarak bir dinar ödeyecektir. Ama sen bunu ona geri çevirirsin. O zaman iki dinar verecektir. Bunları da ona geri çevir. Ve ondan hiçbir şey alma. Buna çok dikkat et. O zaman sana, öyleyse ne istiyorsun onu söyle diyecektir. Sen de, vallahi ben bu balıkları sana ancak iki söz karşılığı satarım dersin. O da sana, neymiş bu iki söz diye sorarsa kendisine, ayağa kalk ve ey çarşıda bulunan herkes tanıklık edin ki balıkçı halifenin maymununu benim maymunumla değiştirmeye razı oldum. Kendi talihimi onun talihiyle, kendi mutluluk payımı onunkiyle değiştiriyorum de. Ve de Ebu Sa'da'ya hitap ederek benim balığımın karşılığı budur. Altını ne yapayım ben? Ne kokusunu bilirim, ne tadını, ne de yararını diye eklersin. İşte böyle konuşacaksın ey halife ve eğer Yahudi bu pazarlığa razı olursa onun malı olmuş bulunan ben artık senin malın olacağımdan her sabah sana hayırlar dileyecek, akşamları da gecen hayır olsun diyeceğim. Böylece sana mutluluk getireceğim ve her gün sana 100 dinar kazandıracağım. Yahudi Ebu Sa'da'ya gelince her güne bu kör ve topal maymunu görmekle başlayacak, akşamları da onu görerek bitirecek ve Tanrı onu her gün bir yeni haksız vergi ya da bir angarya ya da bir hakaretle karşı karşıya getirecek ve böylece kısa bir sürenin sonunda dilencilik derekesine inecektir. Böylece ey halife, sana söyleyeceğim şeye dikkatle sarıl. Böylece refaha kavuşacak ve mutluluğa doğru uzayan gerçek yolu bulacaksın demiş. Balıkçı halife maymunun bu sözleri duyunca, senin nasihatini dinleyeceğim ey tüm maymunların şahı. Peki sonra bu felaket saçan kör maymunu ne yapayım? Ağaca bağlı mı bırakayım dersin. Onun hakkında doğrusu çok kararsızım. Allah onu hiç kutsamasın diye yanıt vermiş. O da bırak suya dalsın gitsin. Beni de aynı şekilde bırak suya dalayım. En iyisi budur deyince balıkçı da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Kör ve topal maymuna yaklaşarak onu ağaçtan çözmüş ve kendisine nasihatta bulunan maymunu da özgür bırakmış. Maymunlar hemen iki sıçrayışta suya atlayıp içine dalmışlar ve gözden kaybolmuşlar. Bunun üzerine halife balığı alıp yıkamış ve onu altı otla kaplı bir seleye yerleştirmiş. Üstünü de aynı şekilde otla örtmüş. Sonra seleyi omzuna alarak olağanca gücüyle haykırıp şarkı söyleyerek kente gitmiş. Çarşılara girince gelip geçenler onu tanımış ve her zamanki gibi alay almışlar ve ona ''Ey halife, o taşıdığın nedir?'' diye sormaya başlamışlar. Ama o yanıt vermemiş, hatta yüzlerine bile bakmamış ve bu böylece tüm yol boyunca sürüp gitmiş. Sonunda sarraflar çarşısına gelmiş, birer birer dükkanları izleyerek Yahudi'nin dükkanına ulaşmış ve onu şahane bir tavırla dükkanın içindeki divana kurulmuş, yöresinde hizmete koşan her yaştan ve her renkten birçok hizmetkarın ortasında bulunmuş. Sanki Horasan hükümdarı gibi bir hali varmış. Halife de kendisiyle iş göreceği Yahudinin yanında bulunduğundan emin olduktan sonra önüne gelinceye kadar ilerlemiş ve oracıkta durmuş. Yahudi başını kaldırıp onu görünce kendisini tanımış ve ona "Hoş geldin ey halife." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 557. gece olunca demiş ki "Hoş geldin ey halife, söyle bana ne iş üzerindesin ve benden istediğin nedir? Eğer birisi kötü sözlerle seni incitti ya da canını sıktıysa çabucak bana söyle ki seninle gidip valiyi bulalım ve sana verilen zararın hesabını soralım." demiş. O da "Hayır, ey Yahudilerin başı ve de başlarının tacı, inan olsun ki öyle bir şey yok. Kimse bana kötü söz söylemedi, kimse de incitmedi ve canımı sıkmadı. Tam aksine. Ama bu sabah evimden çıktım ve nehir kenarına gittim. Ve rast gelsin diye ve de senin uğruna ağımı suya attım. Çekince içinde şu balığı buldum." diye yanıt vermiş. Ve böylece konuşarak selesini açmış. Oradan otların üstünde yatmakta olan balığı çıkarmış ve güvenerek Yahudi sarrafa göstermiş. O da bu balığı görünce onu hayranlık verici bulmuş ve "Musa'nın 5 kitabı ve Tanrı'nın 10 emrini anarak sana temin ederim ki ey balıkçı, dün gece rüyamda Bakire Meryem'i gördüm. Bana, ey Ebu Sa'da, yarın benden bir armağan alacaksın." dedi. "Hiç kuşku yok ki sözünü ettiği armağan bu balıktır." demiş. Ve de "Dinin hakkı için söyle bana ey halife, bu balığı daha önce benden başka hiç kimseye gösterdin ya da satmak istedin mi?" diye sormuş. Halife de "Yok vallahi, sana Ebu Bekri Sıddık adına yemin ederim ki ey Yahudilerin başı ve de başlarının tacı, senin dışında onu hiç kimse görmedi." diye cevap vermiş. Bunun üzerine Yahudi genç kölelerden birine dönmüş ve ona "Sen buraya gel, bu balığı al, eve götür ve kızım Sa'da'ya onu temizlemesini, yarısını kızartmasını, yarısını da ateşte kavurmasını ve ben işlerimi bitirip eve gelince hepsini sıcacık önüme koymasını söyle." demiş. Halife de verilen buyruğu pekiştirmek için "Evet ey çocuk, hanımına iyice tembih et de onları yakmasın ve de kendisine solungaçlarının güzelim rengini göster." demiş. Çocuk da "İşittim ve itaat ettim." diyerek çekip gitmiş. Yahudi'ye gelince parmaklarının ucuyla balıkçı halifeye bir dinar uzatmış ve ona "Ey halife, bunu kendin için al ve ailen için harca." demiş. Halife de içgüdüyle onu eline alıp avcunda parıldadığını görünce hayatında hiç altın görmemiş olduğu ve değerinden de hiç kuşku duymadığı için hazinelerin sahibi ve zenginliklerin ve ülkelerin hükümdarı olan Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırmış. Sonra da çekip gitmek için birkaç adım atmış ama birdenbire güzel gözlü maymunun tavsiyesi aklına gelmiş ve yeniden geri dönerek dinarı Yahudinin önüne atmış ve ona "Al altınını ve balığı geri ver. Sen utanmazca fakirlerle alay edebileceğini mi sanıyorsun?" demiş. Yahudi bu sözleri işitince halifenin kendisiyle şakalaşmak istediğini sanmış ve buna kahkahalarla gülerek bir yerine ona 3 altın uzatmış. Ama halife ona "Yok vallahi, bu nahoş oyun yetsin. Sen gerçekten balığımı böyle sefil bir ücrete satacağımı mı sanıyorsun?" demiş. O zaman Yahudi ona 3 yerine 5 altın vermiş ve kendisine "Balığına karşılık bu 5 altını al ve aç gözlülüğü bir yana bırak." demiş. Halife de onları eline almış ve bu altın dinarlara bakarak ve de hayranlık duyarak kendi kendine "Tanrı'ya şükürler olsun. Herhalde Bağdat halifesinin elinde bile bugün benim elimde olduğu kadar para yoktur." demiş. Ve çarşının sonuna gidinceye kadar yolunu sürdürmüş. Ama tam o sırada maymunun sözleri ve kendisine yaptığı tavsiyeleri aklına gelmiş ve Yahudinin yanına geri dönerek altınları küçümseyerek fırlatmış. Yahudi de "Neyin var senin ey halife, ne istiyorsun? Yoksa altın dinarları gümüş dirhemlerle değiştirmek mi istemektesin?" diye sormuş. O da "Ben senin ne dirhemlerini istiyorum ne de dinarlarını. Sadece bencileyin bir fakirin balığını geri vermeni istiyorum." diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Yahudi kızmış ve haykırarak Nasıl ey balıkçı, sen bana bir dinar bile etmez bir balık getiriyorsun, ben de sana 5 dinar veriyorum. Yine de doyumsuzlanıyorsun ha, sen deli misin? Peki onu bana bırakmak için ne kadar para istiyorsun, söyler misin demiş. Halife, ben onu ne gümüş ne de altın para karşılığı sana bırakmak istiyorum. Sadece 2 söz karşılığı satmak isterim diye yanıt vermiş. Yahudi 2 sözcüğün söz konusu olduğunu işitince, İslam inancına göre söylenmesi gerekli tanıklık sözcüklerinin telaffuz edilmesini ve balıkçının balık karşılığında kendi dininden dönmesini istediğini sanmış ve hiddet ve nefretinden gözleri tepesinden fırlayacak gibi olmuş, nefesi tıkanmış ve göğsü çökmüş. Dişlerini gıcırdatarak, ''Ey Müslümanların tırnak yiyicisi, balığına karşılık benden dinimi değiştirmemi mi istiyorsun? Benden önce atalarımın sahip olduğu inancımı ve yasamı çiğnememi mi düşünüyorsun yoksa?'' diye haykırmış. Ve hizmetkarlarına seslenip onları yöresine toplamış ve onlara, ''Allah belasını versin, şu katran suratlıyı gırtlağından yakalayın ve derisini parça parça edinceye kadar iyice sopalayın, sakın acımayın.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 558. gece olunca demiş ki, ''Sakın acımayın!'' diye haykırmış. Ve hizmetçiler hemen onun üzerine sopalarla yürümüşler ve dükkanın merdivenlerinden yuvarlayıp düşünceye kadar vuruşlarını kesmemişler. Yahudi de onlara, ''Bırakın şimdi, kalksın gitsin!'' demiş. Halife de 2 ayağı üzerine dinelmiş. Aldığı darbelere karşın sanki hiçbir şey duymamış gibiymiş. Yahudi de ona sormuş, ''Şimdi bana balığına karşılık almak istediğin parayı söyler misin? İşi bitirmek için onu sana ödeyeceğim. Başına gelen pek hoşa gitmeyecek işlemi de hesaba kat.'' demiş. Ama halife gülmeye başlamış ve ona, ''Benim hakkımda yediğim sopalardan yana hiç kaygılanma efendim. Çünkü bir defasında 10 eşeğin yiyebileceği sopaya dayanırım. Kılım bile kıpırdamaz.'' diye yanıt vermiş. Yahudi de bu sözler üzerine gülmeye başlamış ve ona, ''Hay Allah, layığını versin. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Ben de inancımın üstüne yemin ederim ki onu sana bağışlayacağım.'' demiş. Bunun üzerine halife, ''Sana söyledim istediğim şeyi. Senin Müslümanlık yolunda tanıklık sözcüklerini telaffuz etmeni falan da istemiyorum. Çünkü vallahi ey Yahudi, sen Müslüman olsan senin İslamlaşmanın biz Müslümanlara hiçbir yararı, Yahudilere de hiçbir zararı olmaz. Ve aksine kafirliğini sürdürür ve inançsızlık hatanda ısrar edersen bunun da Müslümanlara zararı ve Yahudilere yararı olmaz. Ama benim senden dilediğim 2 sözcük bambaşka bir şeydir. İsterim ki 2 ayağın üzerine dinelesin ve sözlerime tanık olun ey çarşı ahalisi, ey sağlam inançlı tacirler, kendi irademle kendi maymunumu halifenin maymunu ile değişmeye ve bu dünyadaki bahtımı ve kaderimi onun bahtı ve kaderi ile ve mutluluğumu onun mutluluğu ile takas etmeye rıza gösteriyorum de diye yanıt vermiş. Balıkçının bu konuşmasını duyunca Yahudi, eğer istediğin buysa iş benim için kolay demiş ve o saat o anda 2 ayağı üzerine dinelerek balıkçı halifenin kendisinden dilediği sözleri söylemiş. Sonra ona dönerek, benden daha başka istediğin bir şey var mı diye sormuş. O da hayır yanıtını vermiş. Yahudi, öyleyse haydi Allah selamet versin demiş. Ve halife daha fazla gecikmeden ayağa kalkıp boş selesini ve ağını alıp nehir kıyısına dönmüş. Ve güzel gözlü maymunun vaadine güvenerek ağını suya atmış. Sonra onları epeyce ağırlaştıklarından dolayı büyük güçlüklerle kıyıya çekmiş. Ve içinin her türden balıkla dolu olduğunu görmüş. O sırada yanından başındaki tepsiyi denge içinde taşıyarak geçmekte olan bir kadın kendisinden 1 altın dinarlık balık istemiş. O da bunu kendisine satmış. Kölenin biri de gelip 2. 1 dinar ödeyerek kendisinden balık satın almış. Ve bu böyle sürüp giderek o gün 100 dinarlık balık satmış. O zaman zaferin sınırında bir zaferle 100 dinarı alıp oturmakta olduğu balıkçılar pazarı yakınındaki sefil barınağına dönmüş. Ve gece olunca elde ettiği bunca paradan kaygılanmış ve uyumak için hasırın üzerine kıvrılırken kendi kendine, ''Ey halife, mahallede herkes seni fakir biri olarak bilir. Oysa şimdi elinin altında 100 altın dinar var. Herkes yakında bunu öğrenecek. Halife Harun Reşit de öğrenmekte gecikmeyecek.'' ve günün birinde para sıkıntısı çekince muhafızlarını sana gönderecek ve şu kadar paraya ihtiyacım var. Öğrendim ki sende 100 dinar varmış. Senden ödünç alacağım diyecek. O zaman kendisine en acınacak tavrımı takınarak yüzüme yumruklar indirerek, ey Emirül Müminin, ben fakirin biriyim ve de bir hiçim. Nasıl olur da bunca düşsel bir servete sahip olabilirim? Vallahi sana bunu anlatan kişi müthiş bir yalancıymış. Böylesine bir servete ne sahip oldum ne de olacağım diyerek yanıt vereceğim. O zaman kurnazlıkla paramı almak ve sakladığım yeri itiraf ettirmek için beni güvenlik amiri Güve Ahmet'e teslim edecek. O da giysilerimi çıkartıp itiraf edinceye ve kendisine 100 dinarı teslim edinceye kadar sopalatmaya başlayacak. Böyle olunca benim şimdi yapacağım en iyi şey bu kötü durumdan kurtulmak için hiç itirafta bulunmamak. İtirafta bulunmamak için de şükür Allah'a ki zaten oldukça dayanıklı olan bedenimi dayağa alıştırmaktır. Ama bunu öylesine tutarlı şekilde yapmalıyım ki ileride narin bünyem darbeler altında ezilmesin ve zayıf düşüp içimden gelmeyen şeyi bana asla yaptırmasın demiş. Böyle düşünen halife hiç tereddüt etmeden ve haşhaş yutucusu olarak kişiliğinin kendisine esinlediğini uygulamaya koymaya karar vermiş ve o dakikada yerinden kalkarak soyunmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 559. gece olunca demiş ki, böyle düşünen halife hiç tereddüt etmeden ve haşhaş yutucusu olarak kişiliğinin kendisine esinlediğini uygulamaya koymaya karar vermiş ve birdenbire ayağa kalkarak çırılçıplak soyunmuş ve kendisinde bulunan deri bir yastığı alarak duvardaki bir çiviye asmış. Sonra 120 düğümlü bir kamçıyı eline alarak ve sırayla bir darbeyi kendi derisine, bir darbeyi deri yastığa vurarak bağırıyor, aynı zamanda o sırada güvenlik görevlisinin yanında bulunuyormuşçasına ve suçlamalara karşı kendini savunurcasına büyük feryatlar koparıyormuş. Ve ay eyvah, vallahi efendim yalandır bu, büyük bir yalan, eyvah, beni mahvedecek sözler bunlar, uf, uf, zayıf yapılıyım ben, hepsi yalancı bunların, fakirin biriyim ben, Allah Allah, fakir bir balıkçı, hiçbir şeyim yok, şu dünyanın boş zenginliklerinden hiçbir şey. Evet, bir şeylerim var. Hayır, hiçbir şeyim yok. Evet, bir şeylerim var. Hayır, hiçbir şeyim yok diye haykırıyormuş. Ve böylece kimi vakit kendi gövdesine, kimi vakit de yastığa darbeler indirerek bulduğu çareyi uygulamayı sürdürüyormuş. Ve sonradan fazlaca canı yanınca kendi sırasını unutuyor ve yastığa bir yerine iki, bir yerine üç ve bir yerine dört, sonra da beş darbe indiriyormuş. İşte böyle. Gecenin bağrında çınlayan darbeleri ve haykırışları işiten komşular ve mahalledeki tacirler telaşa düşüp bu zavallı çocuğun başına ne geldi de böyle bağırıp duruyor ve de yağmur gibi inen bu darbeler de ne oluyor? Sakın hırsızlar evine girip de ona saldırıyor ve öldüresiye dövüyor olmasınlar demişler. Artık çığrışmaların ve uğuldamaların yoğunlukları gittikçe arttığından ve darbeler gittikçe fazlalaştığından hepsi evlerinden çıkmışlar ve halifenin evine koşmuşlar. Ama kapıyı kapalı bulduklarından kendi kendilerine hırsızlar eve taraçadan inerek arka yandan girmiş olmalı demişler. Ve komşunun taraçasına çıkarak oradan halifenin taraçasına sıçramışlar ve çatıdaki açıklıktan geçerek yanına gelmişler. Ve orada kendisini çırılçıplak kamçıyla sırayla bir kendini bir yastığı döverken bulmuşlar. Bir ayağından ötekine sıçrayarak bir ifrit gibi çırpınıp duruyormuş. Bu durumu gören komşuları şaşırarak ona, neyin var senin halife, sorun nedir? İşittiğimiz darbeler ve senin uğuldamaların tüm mahalleyi heyecana boğdu ve uyuyamaz olduk. Ve işte yüreğimiz gümbürdeyerek koşup geldik diye sormuşlar. Ama halife onlara, sizler benden ne istiyorsunuz? Kendi bedenimin sahibi ben değil miyim? Onu darbelere alıştırarak huzur bulma hakkım yok mu? Geleceğin bana neler sakladığını ben kendim bilmez miyim? Haydi gidin artık iyi yürekli kişiler. Siz de benim gibi aynı idmanları yapın. Çünkü siz de haksızlığa ve hakarete uğrayabilirsiniz diye haykırmış. Ve artık onların varlığına pek aldırmadan halife yastığa vurduğu darbelerle ortalığı çınlatmayı ve sanki kendi bedenine darbeler iniyormuşçasına inlemeyi sürdürmüş. Komşuları bu durumu görünce öylesine gülmüşler ki sırtüstü yere düşmüşler ve geldikleri gibi çekip gitmişler. Halifeye gelince bir süre geçtikten sonra yorulmuş ama hırsız korkusundan ve yeni edindiği servetinin kaygısıyla gözlerini kapamak istememiş. Ve sabahleyin işine gitmeden önce hala 100 dinarını düşünüyor ve kendi kendine onu barınağımda bırakırsam kuşkusuz çalarlar ve bir kuşağa sarıp belime dolasam herhangi bir hırsız tarafından fark edilir ve tenha bir yerde üzerime atılarak beni öldürür ve soyar. Bunlardan daha iyi bir çare bulmalıyım demiş. Bunun üzerine ayağa kalkmış ve sırtındaki latasını 2 parçaya ayırmış. Bu parçalardan birini torba haline sokmuş ve altınları bunun içine koymuş. Ve torbayı da bir iple boynuna asmış. Bunu izleyerek ağını, selesini ve sopasını almış. Kıyıya doğru yollanmış. Oraya ulaşınca ağını kolunun tüm gücüyle suya fırlatmış. Ama yaptığı hareket öylesine sert kaçmış ve öylesine ölçüsüz imiş ki altın torbası boynundan fırlamış ve ağlarla birlikte suyu boylamış. Ve akıntının gücü onu uzaklara sürükleyip derinlere gömmüş. Bunu gören halife ağını bırakmış ve giysilerini çabucak çıkarıp kıyıya bıraktıktan sonra suya girip torbayı aramak üzere dalmış. Ama onu bulmakta başarı sağlayamamış. O zaman umutsuz ve gücü tükenmiş, kıyıya çıkıp giyinmek istemiş ama giysilerinin kaybolduğunu görmüş. Sadece ağını, selesini ve sopasını bulabilmiş. O zaman ellerini birbirine çırpıp, ''Ah, giysilerimi çalan alçaklar! Ama bütün bunlar, devesini düzmedikçe, deveci haç farizesini gereğince yerine getirmiş olmaz.'' atasözünün ne denli haklı olduğunu ortaya koyuyor. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.